9. Kaset 2. Yüz İ 30 Ekim 1918 Mondros silah bırakışması sırasında düşman işgaline düşmüş bulunan ve halkının çoğu Arap olan bölgelerin geleceğine bölge halkı bizzat karar verecektir. Ulusal Self-Determination ilkesi İ Kars Ardahan ve Batum'da halkın oyuna başvurulacaktır. İ Batı Trakya'da halkın oyuna başvurulacaktır. İ ve İstanbul kenti ve Marmara bölgesinin güvenliği sağlanacaktır. Ve karşılıklı olması halinde azınlık hakları kabul edilecek ve uygulanacaktır. Kapitülasyonlardan alınan derslerle karşılıklılık esası getiriliyor. Ve İ her türlü siyasal, adli ve mali ayrıcalıklar kaldırılacaktır. Aynı kaygı. Misak-ı Milli ulusal ve bölünmez bir Türk ilkesinin sınırlarını çizmiş, Osmanlı yönetim ve gelenekleri ile bağlantısının kesildiğini tüm dünyaya açıkça ilan etmiştir. İslam dünyasına öncülük yapmak iddiasında bulunan çok uluslu bir imparatorluk yerine bağlaşık bir ulus devlet kurulacaktı ve yeni Türkiye'nin gücü buradan kaynaklanıyordu. 2. Ser Barış Antlaşması. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra galip devletlerle İstanbul'daki Osmanlı hükümeti arasında 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan bir barış antlaşması olan Serv, galiplerle öteki Avrupa devletleri arasındaki antlaşmalardan çok daha ağırdır. Serv yalnız eski, köhne ve yenilmiş bir imparatorluğu parçalayan antlaşma değildir. Serv, Türklere yaşama hakkını tanımayan bir barış antlaşmasıdır. Aslında barış antlaşması da değil, bir ulus hakkında gerçek bir ölüm fermanıdır. Ser Barış Antlaşması'na göre Osmanlı Devleti'nin Rumeli sınırı bugünkü İstanbul ilinin sınırına getiriliyor ve böylece Türklerin Avrupa'dan atılması ile ilgili yüzyıllık Avrupa amacı gerçekleşiyordu. Batı Anadolu Yunanistan'a, güneyde Mardin, Urfa, Gaziantep ve Amanos dağları Fransa'ya veriliyordu. Doğuda Beyazıt, Van, Muş, Bitlis ve Erzincan'ı içine alan bir Ermenistan, Fırat Akarsuyu'nun doğusunda ise yeni kurulan Ermenistan, Irak ve Suriye arasında kalan bölgede Kürdistan kuruluyordu. Irak İngiltere'ye bırakılıyordu. İstanbul uluslararası bir kent olacak ve boğazlarda donanması, ordusu ve bütçesi olan bir boğaz komisyonu kurulacaktı. Bütün bunların dışında Osmanlı Devleti'nin askeri gücü de kolluk kuvvetleriyle sınırlandırılıyordu. Kısaca Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri'nin ortak bir sömürgesi haline getiriliyor, Türklere yaşama bölgesi olarak Ankara, Kastamonu ve dolayları bırakılıyordu. Ege ve Akdeniz'e çıkışı olmayan ve yeterli yerüstü ve yeraltı kaynaklarına sahip bulunmayan bu küçük bölgede Türk insanı uzun sürede ortadan kalkıp yok olmaya terk ediliyordu. Bir imparatorluğun içindeki azınlıklara yaşama ve bağımsızlık hakkı verilirken, bu imparatorluğun başat unsuru olan Türk insanına uygulanmak istenen bu antlaşma hem tarihsel bir anakronizm idi ve hem de İtilaf devletlerinin propagandasını yaptıkları ilkelere ve dönemin uluslararası sisteminin gerçeklerine ters düşüyordu. Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı haklı, güçlü ve gerçekçi bir temelde başlayacaktı. 3. Savaş ve Diplomasi. Türkler işgalci İtilaf devletleri ve öteki işgalcilere karşı 3 cephede çarpıştılar. Doğu, Güney ve Batı cepheleri. Doğu cephesinde Ermenilere karşı savaşıldı. Yeni kurulmuş bulunan Bolşevik rejimden yardım alan Ermeniler 1920 yılında saldırıda bulundular ve Kazım Karabekir komutasındaki Türk ordusu karşısında yenildiler. 2 Aralık 1920 tarihli Gümrü Antlaşması ile doğudaki harekat sona erdi. Bu antlaşma ile Sevr Antlaşması hükümlerine göre Ermenilere bırakılan doğu illerine ek olarak 1878 Berlin Barışı ile Rusya'ya bırakılan Kars ve dolayları da Türk sınırları içine alındı. Bunun yanında son derece önemli bir nokta olarak Türkiye sınırları içinde Ermenilerin çoğunlukta bulunduğu hiçbir bölge olmadığı da antlaşma maddeleri arasına alındı. Gümrü Antlaşması'nın önemi şuradadır. Erzurum-Bakü demiryolunun açılması ile Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında doğrudan bağlantı sağlanarak Türkiye'nin bu devletten yardım alması kolaylaştı. Ve Türk kuvvetleri arkalarından emin olarak Güney ve Batı'da savaşmak olanağını buldular. Gümrü'den sonra Sovyetler Birliği ile 16 Mart 1921 tarihinde Moskova Dostluk Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla Sovyet hükümeti Misak-ı Milli'yi tanımış ve Çarlık Rusyası ile Osmanlı Devleti arasındaki bütün antlaşmalar hükümsüz hale getirilmiştir. Ayrıca 22 Şubat 1921 tarihinde Gürcü hükümetine verilen bir ultimatum sonucu Artvin ve Ardahan Türkiye'ye devredilmiştir. 16 Mart tarihli antlaşma, Batı'da Yunanlılara karşı kazanılan 1. İnönü Savaşı'nın 10 Ocak 1921, Sovyetler Birliği tarafından iyi değerlendirilmesi sonucu mümkün olmuştur. Türklerin düzenli ordu birlikleriyle kazandığı bu ilk zafer, Sovyet hükümetinin Türkiye'nin güç ve azmi konusundaki ikirciklerine son vermiş ve Sovyetler Birliği Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk büyük devlet olmuştur. 1. İnönü Savaşı'ndan sonra İtilaf Devletleri, Türkler ve 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükümetiyle kolay baş edemeyeceklerini anladıklarından Londra'da sevri değiştirecek bir konferans topladılar. İtilaf Devletleri'nin çok az değişiklik önerdikleri bu konferans başarılı olmamışsa da ulusal davanın dünyaya duyurulmasını sağladığından önemlidir. 31 Mart 1921'de kazanılan 2. İnönü Zaferi'nin sonucu olarak İtalya, Anadolu macerasını daha fazla sürdüremeyeceğini sezdiği için askerlerini Anadolu'dan çekti. Türk mücahitlerinden güneyde sert bir direnme gören Fransa ise bu savaşa daha uzun bir süre dayanamayacağını anladı. Ancak Fransa bir süre daha bekleyerek Türklerin gerçek gücünü anlamak ve ona göre hareket etmek isteyecektir. 23 Ağustos-13 Eylül 1921 tarihlerindeki Sakarya Zaferi'nin sonunda Fransa'da İtalya gibi Anadolu'da tutunamayacağını kesinlikle anladı ve Fransa ile Türkiye arasında 20 Ekim 1921 tarihli Ankara İtilafnamesi imzalandı. Bu antlaşma ile iki devlet arasındaki savaş durumu sona eriyor, Türk dilinin resmi dil haline geldiği ve Türklerin kültürlerini geliştirme olanakları sağladıkları İskenderun Sancağı için özel bir yönetim biçimi saptanıyor ve Türkiye ile Fransız mandası altındaki Suriye arasındaki geçici sınır çiziliyordu. Ankara İtilafnamesi'nin sonunda Doğu sorunundan sonra Güney sorunu da çözüme bağlanmış, böylece Misak-ı Milli amaçları büyük ölçüde gerçekleştirilmişti. Ayrıca şimdi boş kalan güneydeki birlikler de Batı cephesine çekilmiş ve Yunanistan'a karşı daha güçlü bir duruma gelinmişti. 1922 yılının başında Mustafa Kemal'in önderliğindeki Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin en önemli görevi Yunan işgal kuvvetlerini Batı Anadolu ile Trakya'dan çıkarmak ve Misak-ı Milli esaslarına göre barışı sağlamaktı. Bu amaçla girişilen büyük taarruz 30 Ağustos 1922 tarihinde başarıyla sonuçlanmış ve Türk birlikleri 9 Eylül'de İzmir'e girerek Anadolu'yu Yunan kuvvetlerinden temizlemiştir. 4. Lozan Barış Antlaşması. 11 Ekim 1922 tarihli Mudanya silah bırakışmasından sonra uzun ve tartışmalı geçen Lozan Konferansı'nın sonunda 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile yeni Türkiye Devleti ulusal sınırlarının içinde uluslararası alanda tanınmış olmaktaydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının temeli olan bu antlaşmanın önemli hükümleri şöyle özetlenebilir. İ. Sınır sorunları. Türkiye'nin güney sınırları Ankara İtilafnamesi ile saptanmış bulunmaktaydı. Bu sınırlar doğrulandı. Irak ile sınır saptanırken Musul konusunda anlaşmaya varılamadı. İngiltere nüfusunun çoğunluğu Türk olmasına rağmen petrol bakımından zengin olan bu ili Türkiye'ye bırakmak istemedi. Sorunun 9 ay içinde taraflar arasında görüşmelerle çözüme bağlanması, bu mümkün olmadığı takdirde Milletler Cemiyeti'ne gidilmesi kararlaştırıldı. Batı sınırı ise Misak-ı Milli'ye uygun olarak çözüldü. Ege Denizi'nde İmroz ve Bozcaada Türkiye'ye verildi. Çanakkale Boğazı'nın tam karşısında bulunduklarından Türkiye açısından stratejik önemi çok büyüktü. Ve Yunanistan'da kalan öteki Ege Adaları, Türkiye'nin yakın güvenliği göz önüne alınarak silahtan arındırıldı. İ. Azınlıklara uluslararası hukukun tanındığı haklar dışında herhangi bir ayrıcalık tanınmadı. İ. Kapitülasyonlar tümüyle kaldırıldı. Böylece 19. yüzyılın başından beri Osmanlı Devleti'nin başına bela olmuş ve ekonomik kalkınmasını engellemiş bulunan, İttihat ve Terakki yönetiminin kaldırmak için çok uğraştığı, bağımsız bir devletin veremeyeceği nitelikte olan ayrıcalıklar silinmiş oldu. İYİVE. Borçlar sorununda batılı devletler, Osmanlı Devleti'ne verilen borçların altın lira olarak ödenmesi konusunda ısrar ederlerken, Türkiye borcun şimdi Osmanlı Devleti'nden ayrılmış bulunan bölgelere de bölünmesi gerektiğini ve Türk lirası olarak ödenmesini savundu. Gerçekten Osmanlı Devleti'nin aldığı borçların büyük bir bölümü, şimdi Türkiye Devleti'nin sınırları dışındaki bölgelerdeki masraflar ve yatırımlar için de kullanılmıştı. Ve bu bakımdan Türk hükümetinin görüşü haklı ve doğruydu. Borçlar konusunda Lozan'da ancak kısmen çözüme ulaşılmış, son çözüm ise 1930'da gerçekleşmiştir. Ve Boğazlar sorununa gelince, ilkesel olarak boğazlardan serbest geçiş sağlanmış, bu geçişi düzenleyecek bir Boğazlar Komisyonu kurulmuş, Boğazların güvenliği ve statüsü Milletler Cemiyeti'nin güvencesi altına konulmuş ve bölge silahtan arındırılmıştır. Bu düzenlemenin Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği ve hükümran hakları açısından büyük sakıncalar taşıdığı açıktır. Bu yüzden yeni devletin izleyeceği dış politikanın önemli amaçlarından biri bu durumun düzeltilmesi olmuş ve 1936 tarihli Montreux Sözleşmesi ile sorun çözülmüştür. Açıkça görüleceği gibi gerek Ulusal Kurtuluş Savaşı gerekse diplomasisi büyük bir başarı kazanmıştır. Bunun böyle olmasının nedenlerini kısaca şöyle özetlemek mümkündür. 1. Askeri alanda kazanılan zaferler. 2. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra galip devletler arasındaki dayanışmanın çökmesi. 3. Sovyetler Birliği ile batılı devletler arasında ortaya çıkan çatışmadan Türk yöneticilerinin akıllıca yararlanmaları. Ve 4. En önemlisi, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın önderi Mustafa Kemal'in mücadelenin ve mücadele sonunda kurulacak olan devletin temel nitelikleri konusundaki sağlam görüş ve düşünceleri. Şimdi bu konular toplu biçimde ele alınacaktır. 5. Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ayırıcı özellikleri ve Atatürk. Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı, emperyalist Avrupa devletlerinin üstünlüğüne karşı verilen ilk başarılı askeri mücadeledir. Ancak bu mücadelenin başarılı olmasının nedenleri en az başarılı olması kadar önemlidir. Bu gerçekten önemlidir çünkü Türkiye 1918 yılında yenilen devletler arasında birkaç yıl içinde hakkında verilen kararı değiştiren ve İtilaf devletleriyle eşit statüde yeni bir barış antlaşması imzalayarak bağımsızlığını kazanan tek devlettir. Türkiye, Almanya ve Rusya gibi yenik olmakla birlikte zamanla güçlenmesi beklenen büyük bir devlet değildi. Türkiye ayrıca Avusturya ve Macaristan gibi Avrupa'nın büyük devletlerinin yıkılmasına pek göz yummayacakları Hristiyan bir Avrupa devleti de değildi. Çekoslovakya ve Polonya gibi İtilaf devletlerinin zaferinden yararlanan bir devlet de değildi. Türkiye bunların hiçbirine benzememesine karşın nasıl oluyor da yabancı denetimini atan ilk devlettir? Bu sorunun yanıtı Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın niteliğini açıklayacaktır. Daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi Türkiye'nin tıpkı Çin, Hindistan gibi haklıydı ve güç günlerde aydınlığa çıkarabilecek binlerce yıllık bağımsızlık deneyimi vardı. Yukarıda belirtildiği gibi Mustafa Kemal iyi bir asker olduğu kadar iyi bir diplomattı. İtilaf devletleri arasındaki anlaşmazlıklardan ustaca yararlanmasını bilmişti. Ancak bunlardan da önemlisi Çin ve Hindistan'daki mücadelenin o dönemlerdeki başarısızlığının açıkça gösterdiği gibi hareketin önderi Mustafa Kemal'in geniş ve sağlam görüşleridir. Avrupa devletleri ilk kez bilinçli ve kendi silahlarıyla savaşan bir mücadele ile karşı karşıya kaldılar. Bu Avrupa değerler sistemini reddetmeyen, bu değerler sistemi içinde ama onun üstünlüğüne karşı bir mücadeleydi. Mustafa Kemal'in mücadelesi, çağdaş Avrupa değerlerine karşı değildi ve onları kendi silahları ile vurdu. Tüm bu nedenlerle Mustafa Kemal'in Ulusal Kurtuluş Hareketi'ni hangi düşünce ve ilkelere dayayarak yürüttüğünü görmek, hareketin ayrıcı niteliğini anlamak açısından gereklidir. A. Atatürk'ün ulusçuluk anlayışı. Atatürk 19. yüzyılın ikinci yarısında, yani ulusçuluk ve liberalizm akımlarının Doğu Avrupa'da güçlü bir biçimde estiği bir tarih kesiminde Selanik'te doğmuştu. Bölgenin ulusçuluk ve liberalizm kokan havasında ve 19. yüzyılın pozitivist filozoflarından etkilendi. Ona göre Avrupa Uluslar Topluluğu'nun fiziki sınırlarının dışında bu sistemin üstünlüğüne karşı mücadeleler mutlaka ulusçu nitelikte olmalı, 19. yüzyılda Avrupa devletlerinin başarılı deneylerinden esinlenmeliydi. Dolayısıyla Atatürk ulusçuluğu, din ve ırk anlayışının dar uygulamasından çok, Avrupa'da olduğu gibi ulusal sınırlar içinde, ulusal oydaşmaya dayanan ortak yurttaşlık temelinde oluştu ve gerek ulusal mücadele içinde ve gerekse sonrasında milliyetçiliği bu çerçeve içinde uyguladı. Atatürk'e göre bağımsızlık için mücadele tüm ulusun desteğine ve etkin bir biçimde harekete katılmasına dayanmalıydı. Bu özellik onun hareketini 19. yüzyılın öteki Asya-Afrika hareketlerinden, yani nüfusun ancak belirli bir bölümüne dayanan ve sonunda başarısızlıkla sonuçlanan hareketlerden ayırmaktadır. Onun hareketi 20. yüzyılda yalnız askeriyenin harekete geçip bağımsızlığı kazandığı Asya-Afrika devletlerinin mücadelelerinden de farklıdır. Bunlar ulusal bağımsızlığı koruyacak güçler sınırlı olduğu için bir süre sonra başka ülkelerin siyasal etkisi altına girmektedirler. Kısaca Atatürk'e göre ulusal bağımsızlık mücadelesi tüm dünyaya açık bir biçimde ve halkın etkin desteğiyle yürütülmeliydi. Atatürk'ün bu konudaki sözleri için bakınız Atatürk Söylevleri sayfa 17-83 ve Kansu sayfa 32-33 ve 143. Bu temel anlayışlarla Atatürk, halktan kopuk gizli örgütler içinde çalışmamış ve işgalci güçlere karşı düzensiz ve çete savaşlarına ve savaşçılarına güvenmemiştir. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı örgütleme yolunda Erzurum ve Sivas gibi ulusal kongrelerle Türk halkının harekete katılması ve hareketin tüm dünyaya duyurulmasını sağlamış, düzenli ordu birliklerini güçlendirerek hem başarı sağlamış hem de savaş sonrası kurulan devletin uluslararası sistemde saygın bir yere sahip olmasını gerçekleştirmiştir. Kısaca Atatürk'ün mücadelesinin özü şuydu: ulusal ve savunulabilir sınırlar içinde modern bir Türk ulus devletinin kurulması. Önce ulusal kongrelerle çizilen ve sonra misak-ı milli içine alınan yeni devletin ulusal sınırlarının üç önemli ve ayrıcı niteliği vardı. Bu sınırlar her şeyden önce stratejik olarak savunulabilecek askeri sınırlardı. O kadar ki Osmanlı Devleti yenilgisinin en alt noktasında bile bu sınırları korumasını bilmişti. İkinci olarak bu sınırlar hukuki sınırlardı. Çünkü savaş sonunda imzalanan Mondros silah bırakışmasında kabul edilmişti. Son olarak bunlar siyasal sınırlardı. Mustafa Kemal önderliğindeki ulusçu hareket, amaç ve araçlarını çok iyi hesap ederek siyasal programını bu sınırlara dayamış, onurunu bu sava bağlamış ve süngüsü ile bu iddiasını kabul ettirmişti. Görülüyor ki Atatürk'ün bir Türk ulus devleti kurma, yani ulusçuluk anlayışı, gerçekçi, ileri görüşlü ve akıllıydı. Askerlik ve siyaset alanlarında mutlak gereklilik sınırları hiç aşmamış ve ülkenin kurtuluşunu sadece askeri açıdan düşünmemişti. Yalnızca işgalci güçlerin ülkeden kovulmasıyla yetinmemiş, Türk insanını çağdaş dünyanın birleşik ve uygar bir ulusu durumuna getirmeyi amaçlamıştır. B. Atatürk'ün meşruiyet ve hukuka bağlılık anlayışı. Tek sözcük ile bir örgüt adamı olan Mustafa Kemal, tüm misyonu boyunca yasalara ve hukuka bağlı kaldı. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplamadan önce ulusal güçleri yüksek bir karar organının altında birleştirmek için kongreler düzenlediğini gördük. Bu onu dönemin öteki önderlerinden ayıran önemli bir özelliktir. Mücadele için çok geniş ve etkin bir örgütlenmeye girişti. Dönemin öteki devlet kurucularına, örneğin bir Sukarno'ya, bir Nitrumağ'a bakarsak bunların kendilerini mücadelelerinde destekleyecek çok az örgüte sahip olduklarını ve dolayısıyla bağımsızlık sonrası karışıklıklar içine girdiklerini görüyoruz. Mustafa Kemal ise bunlara göre Osmanlı Devleti'nden gelişmiş bir örgütsel yapı devraldı ve bu yapıyı daha da geliştirerek etkin kıldı. İzmir'in 15 Mayıs 1919'da işgalinden sonra hemen Samsun'a geçerek ulusal kurtuluş mücadelesini örgütlemeye başladı. Bu işgal Mondros silah bırakışmasının tam bir ihlaliydi. Dağınık direniş hareketleri, yurtsever ordu komutanları ve yerel yöneticilerle temas kurdu ve bunları bir tek komuta altında birleştirmeyi en önemli misyonu yaptı. Bu yolda en önemli engeller Osmanlı Sultanlığı'nın hükümeti tarafından kışkırtılan iç ayaklanmalar ve Ankara'nın denetimini kabul etmeyen direnme hareketleriydi. Bu koşullar altında verdiği karar, düşmanla mücadeleye başlamadan önce Anadolu'da hukuk ve düzeni kurmak gerektiğiydi. Bu düşmana karşı askeri mücadeleden çok daha önemliydi. Atatürk'ün bu konudaki sözleri için bakınız Kansu sayfa 593. Dolayısıyla Atatürk dış ve iç cepheler arasında kesin bir ayrım çizgisi koymaktaydı. Ona göre uzun sürede yıkılmayacak, sağlam ve gerçek cephe halkın birliğinin oluşturduğu iç cepheydi. Dış cephe ise yalnızca düşman birlikleriyle karşı karşıya bulunan bir hattı ve birincisi kadar yaşamsal değildi. Kısaca, önemli olan güçlü bir örgütlenme yoluyla ülkenin iç bütünlüğünü gerçekleştirmekti. Tüm mücadelesi boyunca hukuka bağlılığı elinden bırakmadı. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmadan önce İstanbul hükümetinin otoritesini açıkça yadsımadı. Kansu sayfa 235 ve Söylevler sayfa 27. Ancak 16 Mart 1920'de İstanbul İtilaf Devletlerince işgal edilip İstanbul Parlamentosu ile hükümeti artık resmen çalışamaz duruma gelince Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı ve İstanbul hükümetini Türk halkının gerçek temsilcisi olarak tanımadı. Artık Türkiye Büyük Millet Meclisi ülkenin tek yasama ve yürütme organıydı ve adım adım ve hukuka bağlı olarak yeni yönetimin nasıl çalıştığını gösteren bir anayasa kabul edildi. Bundan sonra Anadolu'da düzen, hukukun üstünlüğü ve merkezi otorite sağlandı ve tüm yasalara bağlı olma ilkelerine uyuldu. Bunlar yapıldıktan sonradır ki düşmana karşı savaş çabasına girişildi. Savaş alanlarında zaferin ve Türkiye'nin uygar uluslar topluluğu içinde saygıdeğer bir yere sahip olması için bu anlatılanlar tam bir ön koşuldu. C. Atatürk'ün barış ve uluslararası işbirliği konularındaki görüşü. Savaş kaçınılmaz ve yaşamsal olmalıdır. Ulusun yaşamı söz konusu olmadıkça savaş bir suçtur. Bu sözleri söyleyen Mustafa Kemal, Ulusal Kurtuluş Savaşı'na 3 temel ilke ile başladı ve eğer bunlar kabul edilseydi, askeri harekata gerek kalmayacaktı. Bağımsızlık, eşitlik ve ulusal sınırların tanınması. Bu temel ilkeleri gerçekleştirmek için işgalcilere, Yunanistan'a ve onu destekleyen Avrupa devletlerine savaş açmak zorunlu hale geldi. Ancak işgalcilere karşı savaşırken bile ana amacı bölgede barış ve istikrarın korunması ve gelecek Türk devleti için olumlu bir uluslararası atmosferin yaratılmasıydı. İşte bu nedenlerle barış için kapıyı her zaman açık tutmuştur. Atatürk'ün bu konudaki sözleri için bakınız Kansu sayfa 593. Mustafa Kemal dış politikada duygusal değildi. Ülkenin çıkarlarına en uygun politikayı izlemesini bilmiş, uluslararası sistemin olanaklarını ve gerçeklerini çok iyi araştırmış ve değerlendirmiştir. Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonrasında mutlak gereklilik kapsamı içine girmeyen konularda ödün vermekte ikircik göstermemiştir. Mudanya görüşmeleri başladığında gerek Türkiye ve gerekse Batı'da bazı aşırılar diplomasiyi horlayarak askeri kampanyanın sürdürülmesinde ısrar ettiler. Ancak askeri harekatın bir yerde bitmesi gerektiğine inanan ve daha güçlü bir iş olan kurulacak devleti örgütleme ve reformlarla çağdaş uygarlık düzeyine yükseltme çabalarına girişmek isteyen Atatürk barış istedi. İsmet İnönü askeri harekatla ele geçirilecek bölgelerin tümünün diplomasi ile ve daha çok insan ve madde kaybı olmaksızın kazanıldığını söylemektedir. Lozan'da Batı dünyası Türk heyetinin yalnız silahları ile konuşan bir avuç asi olmadığını ve Türkiye'nin komşuları ve Avrupa sistemiyle barış içinde yaşamaktan başka amacı bulunmadığını anladılar. İsmet İnönü'ye neden Musul, İskenderun ve bazı Ege adaları konusunda ödün verildiği sorulduğunda şu yanıtı vermiştir. Bu sınırlar içinde teselli bulduğumuz yön barışın kazanılmış olduğudur. Lozan Antlaşması ile gerçek bir barış yapmış olduğumuz kanaatidir. Ulusal hükümetin barışa bağlılığını bundan iyi gösteren bir şey olamaz. Bir Orta Doğu uzmanı olan Lenzowski, Türk dış politikasını değerlendirirken şunları söylüyor. Yeni Türkiye 200 milyonluk dev Rusya ile sınırı olan etkisine açık bulunan 16 milyon nüfuslu orta derecede büyük bir devletti. Dolayısıyla Türkiye'nin siyasal ve askeri yapısı ne kadar mükemmel olursa olsun, gücünün belirli sınırları vardı. Belki de Mustafa Kemal ve onu izleyenlerin en büyük yanı, bu sınırlamaların bilincinde olmaları ve ülkenin gücüne uygun gerçekçi ve ılımlı bir dış politika izlemeleriydi. Kemal'in dış politikasında romantik ve serüvenci hiçbir yan yoktur. Gerçekten Atatürk'ün dış politikasının değerlendirilmesinde bu nokta son derece önemlidir. Atatürk'ün dış politikası, 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısında bağımsızlıklarını alan devletlerin çoğunun dış politikalarından temelde değişiktir. Bu devletler gösterişe yönelik serüvenci bir dış politika izlemişlerdir. Bunun da nedeni içeride büyük sosyoekonomik sorunlarla karşılaştıklarından sıkıntıyı hafifletmek için halkın dikkatini dışarıya çekmektir. Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış anlamını bilmeden rastgele kullanılacak bir slogan olmamalıdır. Bu söz iki bölümden oluşur ve arasında sıkı ve anlamlı bir etki tepki ilişkisi vardır. Kansu sayfa 235 ve Söylevler sayfa 27. Yurtta barışı kurma uğraşı, gereken sosyoekonomik reformları gerçekleştirmek ve Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak amacına yöneliktir. Bu doğrudan doğruya dünyada barış çabalarını etkilemektedir. Dünyada barış ise serüvencilikten uzak, eski düşmanlıklar üzerinde durmayan, dostluk ve işbirliği gibi kavramların gerçekleşmesine yönelik bir dış politikayı anlatır. Dünyada barış politikası ise yeni cumhuriyete bir nefes alma, zaman ve alanı sağlayarak iç istikrarı gerçekleştirecek ve işte devletin temelini kuran reform çabalarına fırsat verecektir. Ç. Atatürk'ün çağdaş uygarlık anlayışı. Atatürk'ün ulusal kurtuluş hareketini ötekilerden ayıran önemli bir özellik, çağdaş uygarlığa bağlılığı ve Türk halkının onun düzeyine yükselmeye çalışmasıdır. Reformların hemen hemen tümü bu çerçeve içinde değerlendirilmelidir. Buraya kadar anlatılanlardan, çağdaş uygarlık denen bütünün hiçbir ulus ya da bölgenin tekelinde bulunmadığı, en az 10 bin yıllık tarih süreci içinde çeşitli kavim bölgelerin katkılarıyla geliştiği ve yalnızca 1500'ler sonrasında Batı Avrupa'da simgelendiği, onun üstünlüğü döneminde de 1700'ler sonrası global bir nitelik almaya başladığı sonuçları çıkarılabilir. İşte Mustafa Kemal böyle bir çağdaş uygarlığın üstünlüğüne inanmaktaydı. Lenzowski bu konuda şöyle diyor: Mustafa Kemal ve onun Türkiye'si çağdaş totaliter rejimlerden temelde çok değişik bir eğilimi temsil etmektedir. Bu rejimlerin dönemin gözde rejimleri olan komünist ve faşist devletlerden söz ediyor, büyük bir hevesle yaptıklarının aksine o batı mirasını, yani çağdaş uygarlık çizgisini reddetmemiştir. Türk reform hareketinin en önemli amacı genel bir anlatımla Türkiye'yi eski Arap kültür ve gelenek alanından çıkarmak ve çağdaş bir ulus biçimine dönüştürmektir. Gerçekten bir ulusçu olarak Türkiye üzerindeki denetimlerini yok etmek için Batı'ya karşı silahlı mücadele vermişse de Avrupa değerleri sistemine, yani uygarlığın 20. yüzyılda vardığı noktaya karşı değildi. Mustafa Kemal Osmanlı Devleti'nin yıkılmasının temel nedenlerinden biri olarak bu devletin Avrupa ile bağlarının kesilmesini göstermekte ve aynı yanlışın bir daha yapılmaması gerektiğini söylemektedir. Bu uğurda en önemli misyonu Türk halkının çağdaş bilimin ürünlerinden en etkin biçimde yararlandırılmasıydı. Ülkelerin kendilerini sınırları içine hapsederek çağdaş dünya ile en alt düzeyde ilgilenmeleri Atatürk'ün düşüncelerine tam bir karşıtlık gösterir. 1. Onun kesin inancına göre uluslar bağımsızlıkları için mücadelede başarılı bile olsalar, gelişme ve modernleşme yolunu gericiliğin ve karanlığın engellerinden temizleyemedikleri takdirde, çağdaş düşünce ve dünya ile uyumlu bir biçimde yaşayamazlar ve eninde sonunda daha gelişmiş devletlerin kuklası olurlar. 2. Atatürk'ün uygarlık konusundaki düşünceleri ve gerçekleştirdikleri, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlıklarını kazanan devletlerin bugün karşı karşıya bulundukları sorunların geniş çerçevesi içinde değerlendirildiği zaman büyük bir anlam ve önem kazanmaktadır. Kitabın sonu. 19 Nisan 2000.